Ayrım 13, sayfa 131, 11. kısım, Washington DC, 22 Ocak, 16. Georgetown'daki beyaz boyalı ev, Washington'ın en seçkin insanlarını barındıran mahalledeki diğer evler kadar görkemliydi. Üç katlı kolonyal stildeki ahşap bina, kiraz ve armut ağaçlarıyla dolu, yüksek duvarlarla çevrili geniş bir bahçenin içindeydi. Kışın ortasında olmalarına rağmen üç adam dışarıda kameryanın altında dövme demirden yapılmış bahçe koltuklarında oturuyordu. Müdür yardımcısı William Wallace 50'lerinin sonunda kır saçlı bir Yale mezunuydu. Yanık yüzünde Miami'de geçirdiği kış tatilinin izlerini taşıyordu. Hal hatır konuşmaları sona erdiğinde müdür yardımcısı Messi'ye baktı. Dosyayı okudun mu Jack? Okudum. Messi başıyla onayladı. Sorun var mı? Bir sürü. Başla. 1. Bunları kaç kişi biliyor? Sen, ben ve Brennigan dışında mı? Sadece başkan ve CIA başkanı. Müdür yardımcısı gülümsedi. Okuduklarından değil de niyetlerimizden haberdar olan biri daha var. Ama bunu daha sonra bahsedeceğiz. Brennigan araya girdi. İzin verirseniz boşlukları doldurayım efendim. Müdür yardımcısı başıyla onayladı. İyi olur, Carl. Jack'in okuduklarından en küçük bir kuşkusunun kalmamasını istiyorum. Brennigan elini kısa kesilmiş saçlarından geçirerek Messi'ye baktı. Jack, büroda okuduğun Joseph Stalin'in doktorlarınca yazılmış gizli bir rapordu. Bu rapor Max Simon'ın öldürülmeden bir ay önce ele geçirip gönderdiği son belgeydi. Bu rapor Max Simon'ın öldürülmeden bir ay önce ele geçirip gönderdiği son belgeydi. Rapordakilerini biliyorsun ama önemli noktaları tekrarlayacağım. Birincisi, son 6 ayda Stalin iki kriz geçirdi. Bunun sonucunda da konuşması ve hareketleri etkilendi. İkincisi, bütün doktorları krizlerin ya da aldığı ilaçların etkisiyle zihinsel açıdan dengesiz olduğunu düşünüyor. Paranoid şizofreni belirtileri gösteriyor. Daha açıkça söylemek gerekirse herif çıldırmak üzere. Brennigan gülümsedi. Şimdi biz de tüm dünyada onun tescilli bir çılgın olduğunu biliyoruz. Biraz önce okuduğum raporda bunu kanıtlayıp resmileştiriyor. Bilmen gereken bir şey daha var. Bu raporu yazan Kremlin doktorları Stalin'i zehirlemeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklandılar. Bunun doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ama hepsinin Lublyanka'ya da götürüldüğünden de eminiz. Daha akıbetleri konusunda bir bilgi alamadık. Tek bildiğimiz onları pek parlak bir geleceğin beklemediği. Doktorlardan çoğu Yahudi. Stalin Yahudilerden nefret ettiğini saklamaya gerek duymuyor. Rusya'da programlar başladı bile. Yeni etnik temizliklerin başlayacağından eminiz. Sana söylemek istediğim endişe verici bir şey var. Habercilerimiz Stalin'in Sibirya'da ve Ural dağlarında yeni toplama kampları kurduğunu bildirdi. Nazilerin yarım bıraktıklarını bitirmek niyetinde. Sana da tanıdık gelmiyor mu? Adolf Hitler'le yaşadığınıza benzer yeni bir gerginlik. Messi Brennigan'a baktı. Tam olarak söylemek istediğin ne? Müdür yardımcısı araya girdi. Jack, Max Simon'ın bu raporları Bern'deki büyükelçilikte çalışan son derece güvenilir üst düzey bir görevliden aldığını biliyoruz. Max'in kaynağı da Yahudiydi. Yahudiydi diyorum çünkü hayatta olup olmadığını bilemiyorum. O da Kremlin'deki bazı arkadaşları gibi ki bu arkadaşların hepsi Yahudi değil, Moskova'nın izlediği yoldan endişe ediyorlardı. Jack, bulabildiğim en açık sözlerle söyleyeyim. Stalin bir tehlike. Sadece Amerika için değil, bütün dünya için. Buna kendi halkı da dahil. Herkes. Kongre üyesinden sokaktaki adama kadar herkes ufukta yeni bir savaşın göründüğüne inanıyor. Oysa bu savaş bundan öncekine hiç benzemeyecek. Ama sonuncu savaş olacak. Artık ellerinde tüm dünyayı yok etme imkanı var. Stalin'in tek amacı hidrojen bombasını bizden önce tamamlamak, bunu başarmak üzere olduğuna da eminiz. Bu da son derece çılgın bir senaryo. Allah kahretsin. Biz burada tüm gücümüzle sığınak inşa etmeye çalışıyoruz ama savaşa hazır değiliz. Oysa Yusuf amca geçmişte de niyetinin ne olduğunu açıkça belli etmişti. Bizimle Rusya arasındaki bir savaşı kaçınılmaz olarak görüyor. Bunun onda bir tutku haline geldiğini sanıyorum. Sanki ölmeden önceki son arzusu. Tutku sahibi ihtiyar bir çılgının son arzusunu gerçekleştirmeye çalışması kaçınılmaz gözüküyor. Messi bakışlarını sabırsızlıkla Brennigan'dan müdür yardımcısına çevirdi. İçinizden biri bana bütün bunları anlatmakla neyin amaçlandığını söylemek zahmetine katlanır mı acaba? Jack, başkan Stalin'in bu bombayı hazır olur olmaz kullanacağına inanıyor. Dikkat et, aylardan söz ediyoruz, yıllardan değil. Şimdi ya evimizin bahçesinde oturur, olacakları bekleriz ya da sorunu ortadan kaldıracak bir çözüm geliştiririz. Herkes için bugünkü koşullardan daha iyisini sağlayacak bir çözüm. Böyle bir çözüm oldukça özel bir operasyon gerektirir. Senin de bu operasyonun başına geçmeni istiyorum. Messi sordu. Nasıl bir çözümmüş bu? Cevabı Brannigan verdi. Stalin'i öleceğiz. Sessizlik uzunca bir süre devam etti. Müdür yardımcısı kışın çıplak kalan ağaçlara baktı. Sonra yeniden Messi'ye döndü. Pek mutlu görünmüyorsun Jack. Oysa etkilenmeni bekliyordum. Bu kim fikriydi? En üst düzeyde alınan bir karar bu. Yani, müdür yardımcısı gülümsedi. Yani bu sorunun cevabı da gizli. Messi kaşlarını çattı, koltuğundan doğrularak ayaklandı. Saygısızlık etmiş olmak istemem efendim ama önerdiğiniz imkansız bir şey. Böyle bir operasyona katılacak herkes için intihar demektir. İşte bu nedenle de başarılı olur ya. Moskova böyle bir şeyi kesinlikle beklemez. Stalin 73 yaşında. Peki öyleyse neden ölmesini beklemiyoruz da diyebilirsin. Hayır anlamında başını salladı. Jack, bunu beklemek 5 yıl alabilir. Kim bilir, belki de 10 yıl. Böyle bir riski alamayız. Bu savaşta belden aşağıya da vurmamız gerekecek. Eskrim kurallarıyla bir meyhane kavgasına giremeyiz. Şu anda hazırlıklı olmadığımız bir önleyici darbenin dışında elimizden gelebilecek tek şey bir operasyon. Artık oturup ikinci bir Pearl Harbor baskını gerçekleştirmesini bekleyemeyiz. Asla. Tabii böyle bir çözümün getireceği önemli riskler var. Bu nedenle bu operasyon teşkilat dışında bulunacak çok kısıtlı bir kadroyla gerçekleştirilmeli. İşler yolunda gitmezse o kadroyla hiçbir ilgimiz olmadığını açıklarız. Bu operasyon senin olacak, sadece senin operasyonun. Sana bu operasyonu kabul etmen için emir veriyorum Jack ama eğer gerekirse böyle bir emir çıkartabilirim. Neden ben? Müdür yardımcısı gülümsedi. Kolay. Daha yetenekli ve daha tecrübeli birini düşünemedim. Allah kahretsin Jack. Demir perdenin ötesine aklıma gelen herkesten daha çok adam gönderdin. Messi kameranın kenarına kadar yürüdü, geri dönüp müdür yardımcısına baktı. Hayır anlamında başını salladı. Bu çılgın bir fikir. Bundan daha çılgınca olanları da başardık. Eğer yıllar önce de böyle çılgınca bir fikir deneseydik, Hitler gibi biri çıkıp da bütün dünyayı savaşa vermezdi. Messi hayır anlamında başını salladı. Anlamıyorsunuz, dedi. Birisini Stalin'e öldürecek kadar yaklaştırmak imkansız. Daha önce birçok kişi bunu deneyip beceremedi. Göçmen grupları, Naziler, NTC raporunu hatırlıyor musunuz? Messi müdür yardımcısının yüzünde bir memnuniyetsizlikle başını evet anlamında salladığını gördü. Tabii hatırlıyorum. CIA tarafından yönetilen NTC ya da Narodnyi Trudovoy Soyuz, Avrupa ve Amerika'da yaşayan Sovyet rejimini yıkmaya yeminli bir grup Rus ve Ukraynalı'dan oluşuyordu. Üyelerinden birçoğu savaştan sonra CIA adına bilgi toplama göreviyle Sovyet topraklarına paraşütle atlamaya gönüllü olarak katılmıştı. Atlayanlardan çoğu cesaretlerinin karşılığını Rusya'nın içinde ya da Stalin'in yurt dışındaki ünlü rejim muhaliflerini yok etmek için gönderdiği ölüm timlerinin elinde hayatlarıyla ödemişti. NTC savaştan 2 yıl sonra faaliyetlerini bir adım ileri götürmek istemiş, bu amaçla da Stalin'in öldürülebilmesi olasılığını değerlendirmişti. Messi gözlerini müdür yardımcısına çevirdi. Rapor olabildiğince açık. Birincisi, Stalin'in Kremlin'de yaşadığı bölüme girmek imkansız. Duvarlar 8 metre yüksekliğinde, 1,5 metre kalınlığında. Bazı yerler daha da yüksek, daha da kalın. Bir de Stalin'in kullandığı güvenlik önlemleri var. Kremlin kışlasında 500'den fazla nöbetçi var. Hepsi özenle seçilmiş, hepsi de Stalin'e fanatiklik derecesinde tutkun. Yarım kilometreden daha kısa mesafede gereğinde hemen yetişebilecek 3.000 askerlik bir garnizon var. Üstelik şimdiye kadar anlattıklarım sadece görünürdeki önlemler. İkimiz de Kremlin'de Çarlar döneminden kalan, gereğinde kullanılacak gizli giriş ve çıkışlar olduğunu biliyorsunuz. Stalin'in Kuntsevo'daki özel daçasının güvenliğinde en küçük bir eksiklik yok. 4 metre yüksekliğinde dikenli tel. Telin çevresinde dolaşan köpekli devriyeler. Ormana, daçanın 1,5 kilometre yakınına özel bir kimliğiniz olmadan girin, anında ölürsünüz. Kurşunla ya da köpeklerden. Bu kadarla da bitmiyor. Zehirlenmesini önlemek için Stalin'in ağzına aldığı her lokma, dudaklarını değdirdiği her yudum daha önce başkalarınca kontrol edilip tadılıyor. Sadece çay yapıp vermesi için özel olarak tuttuğu bir kadın bile var. Her çay paketi semavere konulana kadar özel bir kasada saklanıyor. Bir keresinde tam olarak mühürlenmemiş bir paket buldular. Ne oldu biliyor musunuz? Kadını kurşuna dizilmek üzere Lubyanka hapishanesine gönderdiler. Brannigan sözünü kesti. Jack, her zırhın bir zayıf yeri vardır. Önemli olan o zayıf noktayı bulmak. Bunu sen de biliyorsun. Messi hayır anlamında başını kararlılıkla salladı. Stalin konusunda zayıf nokta yok. Su geçirmez bir güvenliği var. Bazıları zayıf noktayı bulduklarını sanıp onu öldürmeye kalktı. Hepsi de başarısız oldu. Almanlar bile beceremedi. Seçme Nazi askerlerinin başaramadığı bir şeyi biz nasıl başarırız? Her üçü de Nazi planını duymuştu. Hitler, 1944 yılında Rusya savaşını kaybetmek üzere olduğunu gördüğünde Alman haber alma örgütü Abwehr'i Stalin'i öldürmenin yollarını arayıp bulmakla görevlendirmişti. Abwehr'in geliştirdiği plana göre bir avuç komando paraşütle Moskova'ya indirilecekti. İndirilecek komandolar çok titiz yöntemlerle seçilip hepsi de son derece deneyimli, Rusçayı ana dilleri gibi konuşabilen uzmanlardı. Abwehr'in sağladığı sahte kimlikler sözde geçmişlerle Stalin'in konvoyuna Kremlin çıkışında Kızıl Meydan'da da bir intihar saldırısı düzenleyecekler, böylelikle savaşın akışını değiştireceklerdi. Ne var ki Almanlar karşılaşacakları engelleri görünce zorunlu olarak planı uygulamama kararı aldılar. Stalin'in özel güvenlik önlemleri tek kelimeyle aşılamazdı. Üstelik bunlar sadece bildiğimiz girişimler, diye ekledi Messi. Bilmediğimiz komplolara karışanlara ne olduğunu da Tanrı bilir. Müdür yardımcısı koltuğunda öne doğru eğildi. Jack, ya sana bir planımız olduğunu söylersem, Stalin'i öldürecek kadar yaklaşmamızı sağlayacak bir yol. Şimdilik sadece kaba bir tasarı halinde ama senin deneyiminden yararlanarak boşlukları doldurabilir, adamımızın Moskova'ya sızarak işi başarmasını sağlayabiliriz. O planı görmek isterim. Peki bu planı kim uygulayacak? Sen. Onu sormadım. Moskova'ya göndermek istediğiniz kim? Brannigan gülümsedi. Hepimiz böyle bir planı gerçekleştirebilecek tek kişiyi tanıyoruz. Alex Slansky. Sapına kadar Rus rolünü oynayabilir. Stalin'in kellesine bir kurşun sıkmaktan da zevk alacaktır. Messi bir an düşündü. Slansky konusunda haklısın. Peki ama kabul edeceğinden nasıl bu kadar eminsin? Müdür yardımcısı ayağa kalktı. Kabul etti bile. Hiç olmazsa prensip de. Sana daha önce plandan haberi olduğunu söylediğim tek kişi o. Ayrıntıları bilmiyor. Senin okuduğun dosyayı da görmedi. Bunu kısa zamanda hallederiz. Messi koltuğuna oturup hayırlı anlamda başını salladı. Efendim, Slansky'yi Moskova'ya tek başına göndermek, intihar etmesini istemek olur. O Moskova'da doğmuş olmasına rağmen bir Amerikalı, üstelik çocukluğundan beri de Moskova'ya bir daha gitmemiş. Müdür yardımcısı gülümsedi. Bunu da düşündük. Yardıma ihtiyacı olacak. Moskova'ya varıp nerede olduğunu öğreninceye kadar karısı rolünü oynayacak birisi. Anna Horel diye bir kadın var. Sınırı geçenlerden. Yanılmıyorsam onunla Helsinki'de tanıştım. 3 aydan beridir de Amerika'da. Messi kaşlarını çattı. O bir Rus. Müdür yardımcısı yeniden gülümsedi. Rus olmasının bizim planımız için uygun olacağını düşünmüştüm. Tam da ihtiyacımıza uygun biri. Kaldı ki elimizde ondan daha uygun bir aday da yok. Moskova'yı biliyor. Operasyonun güvenilirliği açısından Slansky'nin niyetini bilmeyecek tabii. Slansky'nin Moskova'ya alışmasını sağlar sağlamaz onu geri getiririz. Yine de sana sormam gereken bir soru var Jack. Hala ona güveniyor musun? Dosyasını okuduğumda anlattıklarına inanmamamıza rağmen onu sorgulayan deneyimli bir Finlandiyanın Horev'in baştan aşağıya oyun oynadığını sandığını belirttiğini gördüm. Söylediğinin bir kelimesine bile inanmamış. Ona o zaman inanmıştım, şimdi de inanıyorum. Messi tereddüt etti. Zihninin bulandığı yüzünden okunuyordu. Siz onun yardım etmeyi kabul edeceğini varsayıyorsunuz. Neden etsin ki? Daha önce cehenneme gidip döndü. Okudum. Güvenilirliği konusunda sana inanmaktan başka çıkar yolumuz yok. Senin izlenimlerine güvenirim Jack. Bizimle işbirliği yapmayı kabul etmesine gelince bunun için bir nedeni olacak. Daha doğrusu ona bir neden önereceğiz. Hangi nedeni? Müdür yardımcısı gülümseyerek Brannigan'a döndü. Carl, ben Jack'e düşündüklerimizi anlatırken sen bize biraz içki hazırlar mısın? Sanırım bütün bunlardan sonra birer kadehi hak edeceğiz. İki saat sonra Messi, Georgetown'un doğusundaki evine vardı. Richmond'daki yatılı okula telefon ederek, ertesi gün oğluyla görüşmesinin sağlanmasını istedi. Oğlanı göreceği için hevesliydi. Son zamanlarda babalık görevlerini aksattığının farkındaydı. Ama bir yerde de oğlunun anlayış göstereceğinden de emindi. Sonra banyoya yöneldi. Soğuk su musluğunu açarak buz gibi suyu yüzüne çarptı. Genellikle aynaya pek sayarak bakardı ama o akşam kırık, birinden çok daha yaşlı göründüğünü düşündü. Genellikle aynaya pek seyrek bakardı ama o akşam 41'inden çok daha yaşlı göründüğünü düşündü. Hayatı boyunca bir dizi tatsızlıkla karşılaşmıştı ama morgun soğuk odasında masaların üzerinde yatan, kafataslarında bir delik, etleri tarla farelerince kemirilmiş donmuş cesetlerin görüntüsü onu bütün yaşadıklarından da fazla rahatsız ediyordu. Max Simon'ı yıllardır tanıyordu. Birlikte büyümüşler, OSS'ye birlikte katılmışlar, hayatları boyunca dost kalmışlardı. Babasını Kızılların öldürdüğü, Messi ve babası gibi kışın güç koşullarda okyanusu aşarak Amerika'ya varmayı başaran bir Yahudi çocuğu. Messi gömleğinin kolunu sıyırırken eğilip baktı. Bileğinde küçük bir dövme vardı, küçük bir beyaz güvercin. Coney Island'ın kızların peşinde koşturup eğlenen iki çocuk. Max dostluklarını perçinlemek için dövme yaptırmalarını önermişti. Yumuşak huylu biriydi Max. Sadece yeni ülkesinin iyiliğini istiyordu. O küçük kızsa dünyadaki tek yakınıydı. Messi hayır anlamında başını salladı. İçindeki öfke köpürüp yükseliyordu. Sonra yüzünü kurulayıp çalışma odasına geçti. Gerekli olan telefon görüşmelerini tamamladıktan sonra kendine bir viski doldurdu. Eline blok notunu ve kalemini alarak planı gözden geçirdi, zayıf halkaları aradı. Müdür yardımcısının haklı olduğu bir konu vardı. Bu, Messi'nin üzerinde çalışabileceği bir plandı. Yine de sayısız tehlikeler vardı. Önce Stalin'in Moskova'sı düşman toprağıydı. Sadece çok az yabancıya bu toprağa girme izni veriliyordu. Viskisini yudumlayıp, büyük sarı sayfaların üzerinde notlar alırken Anna Horev'i düşündü. Planın ayrıntıları ona bırakılmıştı. Anna Horev'in geçmişi plan için ideal görünse de onu kullanmak düşüncesinden hoşlanmıyordu. Branigan'a göre Horev'i izlemekle görevli memurun son raporu da olumluydu. Genç kadın yeni hayatına başlamış, alışma konusunda da aşama göstermişti. Messi, kaçışından 3 ay kadar kısa bir süre sonra Anna Horev'in fizik ve beyin açısından böylesi güç bir göreve hazır olup olmadığını merak ediyordu. Başarısızlık durumunda Anna'yı neredeyse kesin bir ölüme göndermek üzere olduğunun bilincindeydi. Öte yandan da Anna Horev'i böyle bir göreve Slaniski ile birlikte gönderecek olması da ürkütücüydü. Messi, Alex Slaniski'nin geçmişini bilse de Brennigan'ın verdiği dosya oldukça ilginç bölümler içeriyordu. Rusya'da doğmuş olmasına rağmen Amerikan vatandaşlığına geçmiş 35 yaşlarında bir adamdı. Savaş sırasında Slanski işgal altındaki Fransa ve Yugoslavya'da Almanlara karşı savaşan direniş gruplarına yardım eden uzman OSS katilleri arasında görev aldığında birlikte çalışmışlardı. O dönem Slanski'nin kod adı Kurt'tu. İşgal altındaki topraklardaki bir Alman komutanı ya da Nazi görevlisi direnişçilerin işini özellikle güçleştirdiğinde OSS bazen böylelerini öldürmek için katiller gönderirdi. Önemli olan ölüme bir kaza süsü vermek, böylelikle Almanların direnişçilerin işin içinde olduğundan kuşkulanarak yerli sivil halktan intikam almalarını önlemekti. Slanski, ölümlere kaza süsü vermekte uzmanlaşmış en iyi katillerinden biriydi. Geçmişine gelince Messi dosyada onunla ilgili çok az bilgi olacağını biliyordu. Belirtilen tek özelliği Slaniski'nin kararlı ama yalnız bir ölüm makinesi olduğuydu. Alex Slanski daha küçük bir çocukken Moskova'daki devlet yetimhanesinden kaçmıştı. Riga'ya hareket eden bir trene gizlice binmeyi başarmış, sonunda da Boston'a giden bir Norveç gemisine kapağı atmıştı. Karşılarına çıktığı Amerikalı yetkililer, dengesizliği hareketlerinde belli olan 12 yaşında bir çocukla ne yapmaları gerektiğini bilemediler. Çocuğun psikolojik davranışlarına içine kapanık, asi, vahşi bir kedi gibi hareket eden biri olması nedeniyle hareketlerine bakarak geçmişinde son derece üzücü bir şey olduğunu anladılar ama Slanski, psikologların bütün gayretlerine rağmen geçmiş günleri hakkında konuşmadı. Yetkililer Slansky ile ne yapacaklarını düşünürken bir öneriyi değerlendirdiler ve onu New Hampshire'da yaşayan, çocuğu bir süre için yanına almayı kabul eden, Rusça bilen bir göçmenin, bir avcının yanına gönderdiler. Kanada sınırının yakınındaki ormanlar bir zamanlar Rus göçmenlerle doluydu. O bölge uzun ve soğuk kışların karın göçmenliklerini unutturduğu uzak topraklardı. Sonunda çocuk yeni çevresine alıştı. Yetkililer de omuzlarından bir yükün daha kalktığını düşünerek ellerini ovuşturdular. Ta ki Slansky 1941'de OSS'e girene kadar. Ailesine, anne ve babasına ne olduğunu kimse öğrenmedi ama OSS'de Slansky ile birlikte çalışan herkes onların başından büyük bir felaketin geçtiğini anlayabiliyordu. Slansky'nin donuk mavi gözlerine bir bakış, bir zamanlar çocuğun başından son derece önemli bir şeyler geçtiğini görmeye yeterliydi. Messi uzun süre önce gerçeği bulduğunu düşündü. Stalin'in buluşu kötü bir şaka. Eğer ona muhalefet edenler olursa, Stalin onları genellikle öldürtürdü. Eğer kurban, aile sahibi bir erkekse, onunla birlikte karısı ve 12 yaşı üstündeki çocukları da öldürürdü. Öte yandan 12'den daha küçük çocuklar devlet yetimhanesine gönderilir, iyi birer komünist olarak yetiştirilir, diğer bir deyişle tam da ailelerinin nefret ettikleri insanlardan olurlardı. Messi, Alex Slansky'nin de bu yoldan geçtiğini sanıyordu. Bir şey daha, yetimler KGB'nin hasat yaptığı tarlalardı. KGB Rusya'daki bütün devlet yetimhanelerini denetliyor, ajanlarından çoğunu yetimhanelerinden seçiyordu. Messi her zaman KGB'nin Slansky'yi kaçırmakla en iyi katillerinden birinden olduğunu düşünürdü. Ana dili gibi Rusça ve Almanca konuşuyor, soğukkanlılıkla adam öldürebiliyordu. En son öldürdüğü Doğu Berlin'i ziyaret eden bir KGB görevlisiydi. Slansky bu görevi göçmen grubu NTC'nin isteği üzerine CIA için gerçekleştirmişti. Messi dosyadaki zarflardan birini aldı. İçinden Kennedy Kraskin adlı albayın fotoğrafını çıkardı. Resimde ince dudaklı, uğursuz bakışlı sert bir adam görünüyordu. Cinayet sözü yeterli değildi. Kraskin'in penisi kesilmiş, ağzına tıkılmıştı. Slansky öldürdüklerinin üzerinde genellikle kartvizit bırakmazdı. Ama dosyaya göre Kraskin erkek kurbanlarına böyle davranmaktan hoşlanıyordu. Slansky de emirleri hiçe saymış, onun suçlarını böylesi bir gösteriyle cezalandırmak istemişti. Yine de Wallace ve Brannigan haklıydı. Messi'nin böyle bir görev için düşünebileceği daha uygun biri yoktu. Fotoğrafı zarfa koydu. Ertesi sabah 7'de kalkacaktı. New Hampshire'dan Kington Gölü'ne kadar oldukça uzun bir yolu vardı. Max ve Nina'nın morgdaki iç karartıcı görüntüleri aklından çıkmıyordu. Brannigan ne derse desin, Messi bu konuyu böyle kapatamayacağının farkındaydı. Max Simon'ın başına gelenlerden kim sorumlu olursa olsun bunun bedelini ödeyecekti. Bunun için yetki sınırlarının dışına çıkmak gerekse bile. Oysa şimdiye kadar verilen emirleri sonuna kadar uygulamıştı. Bu kişisel bir konuydu. Kafasını kaldırıp uzaktaki Holy Trinity Lisesi'nin çanını duyduğunda bir saat daha geçmişti. Ayağa kalkıp bodruma indi, cebindeki anahtarlıktan bir anahtar seçti. Bodrum kapısının hemen üzerindeki tuğlayı yerlerinden oynatmıştı. Evde çalıştığı zaman etrafta kağıt bırakmak ya da kolaylıkla açılacak kilitli çekmeceler veya kasa kullanmak yerine bu gizli bölüme güvenirdi. Çalışma odasının tabanında CIA'nin isteğiyle yaptırdığı yangına dayanıklı küçük bir kasa vardı. Ama hırsızların önce böyle kasaları arayacaklarını biliyordu. Bu nedenle de kasayı hemen hemen hiç kullanmazdı. Önemli belgelerini tuğlaların arkasına, daha güvenli bulduğu, kolay kolay görülemeyecek boşluğa saklamayı yeğliyordu. Bloknotunu ve dosyayı deliğe koydu, tuğlaları yerlerine yerleştirdi. Slansky dosyasını Brannigan'a iade edecekti. 22 Ocak Perşembe akşamı saat 5'ti. Daha 2 gün önce Dwight Eisenhower Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak and içmişti. Ayrım sonu, sayfa 142.